Ayrım 4.
Şişmanlığını gizleyen çok renkli, bol bir elbise giymiş ve gül esansı sürünmüş olan Benteşin'e güler yüzlü ve rahattı. Güneşin oğluna selam. Bir hainin dal kavukluklarını duymak istemiyorum. Amuru Prens'i görünürdeki keyifli halinden vazgeçmedi. Görüşmemiz yapıcı olmalı Majesti. Kendini hititlere satarak kötü bir seçim yaptın. Benim elimde bir rehine var. Arkadaşınız Aşa. Onun bir hücreye kapatılmış olmasının bu kenti yerle bir etmemi engelleyeceğini mi sanıyorsun? Bundan eminim. Bütün uluslar Büyük Ramses'in dostluk anlayışını övmüyorlar mı? Yakınlarını ihanet eden bir firavun tanrıların öfkesine neden olmaz mı? Aşa hayatta mı? Evet hayatta. Kanıt isterim. Majesteleri, Dışişleri Bakanı arkadaşımız sarayımın ana kulesinin tepesinden bakarken görecekler. Aşa hapisteyken kaçma girişiminde bulunduğu için bedensel olarak biraz hırpalandı ama ortada ciddi bir durum yok. Onu özgür bırakmanın karşılığında ne istiyorsun? Affınızı. Size dostunuzu teslim ettiğim zaman size karşı yaptığım ufak ihaneti unutacak ve benim hakkımdaki güveninizin devam ettiğini açıkça belirten bir kararname hazırlayacaksınız. Sizden çok şey istediğimi biliyorum ama tahtımı ve mütevazi servetimi kurtarmam gerekiyor. Ha bakın, beni tutsak etmek gibi can sıkıcı bir fikre kapılacak olursanız arkadaşınız hemen öldürülür. Ramses uzun bir süre sessiz kaldı. Sakin bir sesle düşünmem gerek dedi. Benteşina'nın sadece bir korkusu vardı. Devletin yüksek menfaatinin dostluğun önüne geçmesi. Ramses'in tereddüdü prensi kaygılandırdı. Kral, generallerimi ikna etmek için zamana ihtiyacım var diye açıkladı. Bir zaferden vazgeçmenin ve bir cani bağışlamanın o kadar kolay olduğunu mu sanıyorsun? Benteşina rahatladı. Cani sözcü aşırı kaçmadı mı majesti? Müttefikler arasındaki politika güç bir sanattır. Madem ki suçlu olduğumu kabul edip özür diliyorum, neden geçmiş unutmayalım? Mısır benim geleceğimi oluşturuyor ve emin olun ki size sadakatimi kanıtlayacağım. Cesaret edebilseydim majeste, gene ne var? Halkım ve ben kentimizin abluk altına alınmasına kötü gözle bakıyoruz. Biz rahat yaşamaya alışmışız ve yiyecek maddelerimizin kente girişinde bir engelleme olmamasını diliyoruz. Kararnamenizin yazılmasını ve Aşa'nın özgürlüğe kavuşmasını beklerken Aşa iyi beslendiği için mutlu olacaktır. Ramses ayağa kalktı. Görüşme bitmişti. Ah majeste, düşünme sürenizin ne kadar olacağını bir bile bilseydim birkaç gün. Mısır için olduğu kadar Amur için de elverişli bir anlaşma yapacağımızı inanıyorum. Aslanı ayaklarının dibine uzanmış olan Ramses denizi seyrediyordu. Dalgalar kralın ayaklarının dibinde sona eriyor, yunuslar açıkta oyun oynuyorlardı. Güçlü bir güney rüzgarı esiyordu. Teu hükümdarın sağına oturdu. Denizi sevmiyorum çünkü yılanları yok. Hem sonra öteki kıyısı görünmüyor. Benteşine bana şantaj yapmaya kalkıştı. Ve sen de Mısır ile Aşa arasında tereddüt ediyorsun. Yoksa beni bundan dolayı kınıyor musun? Aksini yapsaydım kınardım. Ama seçmek zorunda olduğun çözümü biliyorum ve bu çözüm benim hoşuma gitmiyor. Senin bir planın mı var? Olmasaydı iki ülkenin efendisini tam düşünürken rahatsız eder miydin? Aşa hiçbir tehlikeyle karşılaşmamalı. Benden çok şey istiyorsun. Başarıya ulaşmak için gerçekten bir şansın var mı? Belki bir şansın var. Benteşina'nın baş ödemesi efendisinin bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini karşılamak için elinden geleni yapıyordu. Amuru Prens içkiye düşkündü ve en kaliteli şaraplar dışında hiçbir şeye ağzını sürmezdi. Sarayın mahzenlerindeki şarap stoku sürekli olarak yenilense de ardı arkası kesilmeyen ziyafetler yüzünden giderek azalıyordu. Bu yüzden baş ödemi her yeni şarap teslimatını büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Tam Mısır ordusunun Beyrut'u kuşatma altına aldığı sırada baş hademe saraya 100 küp dolusu kırmızı delta şarabı getirecek kervanı bekliyordu. Benteşina bu şarapta ısrar etmişti ve bir başkası olmazdı. Baş hademe sarayın avlusuna amfora yüklü arabaların girdiğini görünce büyük bir sevince kapıldı. Nihayet abluka sona ermiş olmalıydı. Benteşina'nın şantajı işe yaramış, Ramses geri adım atmak zorunda kalmıştı. İlk gelen arabadaki konvoy başına doğru hızla ilerleyen baş hademe ona gerekli talimatları verdi. Şarapların bir kısmı mahzene, bir kısmı mutfağın yanındaki kilere, bir kısmı da şölen salonuna bitişik olan odaya taşınacaktı. Boşaltım işlemi şarkılar ve şakalaşmalar eşiğinde başladı. Baş ödeme kervan başına, tadına baksak mı acaba diye teklifte bulundu. Güzel fikir. İki adam şarap mahzenine girdi. Baş ödeme mükemmel şarabın tadını daha şimdiden ağzında hissederek bir küpün üzerine eğildi. Küpün şişman karnını okşadığı sırada ensesine yediği sert bir darbeyle yere yıkıldı. Ramses'in ordusunda subay olan kervan başı öteki küplerden Steu ile diğer komandoları çıkardı. Hafif savaş baltaları olan komandolar sarayın içinden bir saldırıya uğrayabileceklerini akıllarının ucundan bile geçirmeyen muhafızları öldürdüler. Komandolardan birkaçı kentin ana giriş kapısını Ra ordusunun piyadelerinin yolunu açmak için zorlarlarken Steu, Benteşina'nın dairesine doğru saldırdı. İki muhafız onun yolunu kesmeye kalkışınca uzun süre çuval içinde kapalı kalan çılgına dönmüş engerek yılanlarını serbest bıraktı. Seteo'nun yılanlardan birini havaya kaldırdığını gören Benteşina'nın korkudan ağzı bir karış açık kaldı. Aşağıyı serbest bırak yoksa ölürsün. Benteşina hiç ses çıkarmadı. Korkudan titreyerek ve soluğu kesilmiş bir öküz gibi soluyarak Aşağı'nın kapatıldığı odanın kapısını kendi açtı. Seteo arkadaşının sağ salim olduğunu görünce öylesine heyecanlandı ki dikkatsizce yaptığı bir hareket eli açıldı ve serbest kalan engerek yılanı Benteşina'nın üzerine atıldı. 9. Yavaş yavaş 50'sine yaklaşan, narin yapılı, düz ve ince bir buruna ve ciddi ifadeli iri badem gözlere sahip olan ana kraliçe Tuya, Mısır krallığının gelenek ve bilincinin bekçiliğini yapmaya devam ediyordu. Kalabalık bir personelin başında emir vermekten çok öğütlerde bulunuyor ama görünen ve görünmeyen arasındaki bağlantıyı oluşturan Mısır hükümdarlığını sarsılmaz bir rejim haline getiren değerlere saygı duyulmasını sağlıyordu. Resmi kayıtlara dünyaya güçlü boğa Ramses'i getiren Tanrı'nın anası diye geçen Tuya, ölen kocası Firavun Seti'nin anısıyla yaşıyordu. İkisi birlikte güçlü ve mutlu bir Mısır kurmuşlardı. Oğulları kalkınma yolundaki Mısır'ı koruma görevini yüklenmişti. Ramses babası kadar enerjikti ve aynı görev aşkını taşıyordu. Onun için halkının mutluluğundan başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Ramses Mısır'ı istiladan kurtarmak için Hititlerle savaşmak zorunda kalmıştı. Tuya oğlunun bu kararını onaylamıştı çünkü kötüyle anlaşmak felaketten başka bir şey getirmezdi. Kötülükle savaşmak kabul edilebilecek tek davranış biçimiydi. Ancak çatışma devam ediyor, Ramses sürekli olarak kendini tehlikeye atmak zorunda kalıyordu. Ana kraliçe gökyüzünde yıldız olan kocası Seti'nin Firavun'u koruması için dua ediyordu. Tuya sağ elinde sapı papirüs biçiminde olan üzerindeki hiyerogliflerde yeşermiş, açmış, genç yazan bir ayna tutuyordu. Bu değerli eşya bir mezara konduğu zaman mezarda yatanın ruhuna sonsuzluğa dek sürecek bir gençlik sağlıyordu. Tuya bronz diski göğe doğru kaldırdı ve aynaya geleceğinin sırrını sordu. Rahatsız edebilir miyim? Ana kraliçe yavaşça döndü. Nefertari. Nefertari belinde kırmızı kemeri olan uzun beyaz elbisesiyle krallar ve kraliçeler vadisindeki sonsuzluğun konutlarını süsleyen tanrıça resimleri kadar güzeldi. Bana iyi haberler getirdin mi Nefertari? Ramses Aşağı'yı kurtardı ve Amur eyaletini yeniden ele geçirdi. Beyrut yeniden Mısır'ın kontrolünde. İki kadın kucaklaştılar. Ne zaman dönüyor? Nefertari, bilmiyorum diye yanıtladı. İki kadın konuşmayı sürdürürlerken Tuya makyaj masasına oturdu. Parmaklarının ucuyla yüzüne bal, kırmızı doğal karbonat, kaymak taşı tozu, eşek sütü ve çemen otu tohumlarından yapılan bir merhem sürdü. Bu merhem yüzdeki kırışıklıkları gideriyor, cildi sıkılaştırıp gençleştiriyordu. Kaygılı görünüyorsun Nefertari. Ramses'in daha ileri gitmeye karar vermesinden korkuyorum. Kuzeye, Kadeş'e doğru. Hitit İmparatoru Muvattalis'in kurduğu yeni bir tuzağa doğru. Ramses'in Mısır kontrolü altındaki bölgeleri yeniden ele geçirmesine fazla zorluk çıkarmayarak bizim ordumuzu bir tuzağa çekmeye çalışmıyor mu? Kabile reisleri Aaron'un kerpiçten yapılmış geniş evinde toplanmışlardı. Bütün Yahudilere sessiz olmaları tembih edilmişti. Musa'nın hayatı söz konusu olduğu için Mısır polisinin onun döndüğünü bilmemesi gerekiyordu. Musa Yahudiler arasında hala çok seviliyordu. Birçokları onun tuğlacılardan oluşan bu küçük topluluğa bir zamanlar sahip olduğu gururu yeniden kazandıracağını düşünüyordu. Ancak Yahudi kabileleri arasındaki birliği güçlendirmek için ihtiyar heyet üyelerinin tayin ettiği Livni aynı kanaatte değildi. Sesi çataldı ihtiyar, Musa neden döndün diye sordu. Dağda bitip tükenmeden yanan bir çalı yığını gördüm. Bir hayal, hayır, kutsal varlığın alameti. Sen aklını mı kaçırdın Musa? Tanrı çalı yığınının arasından bana seslendi ve o benimle konuştu. Yaşlılar mırıldandı. Tanrı köle durumuna düşürülmüş İsrail çocuklarının şikayet biniltilerini duydu. Yapma Musa. Biz burada özgürce yaşıyor ve çalışıyoruz. Biz savaş tutsakları değiliz. Yahudiler davranışlarında özgür değil. Hiç de değil. Ama sen nereye varmak istiyorsun? Tanrı bana halkını Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda dua edeceksiniz dedi. Kabile reisleri hayretler içinde birbirlerine baktılar. İçlerinden biri Mısır'ın dışına ha diye haykırdı. Ne anlama geliyor bu? Tanrı halkının Mısır'daki sefaletini gördü. Onları kurtarmak, verimli ve geniş topraklara göndermek istiyor. Libni öfkelendi. Sürgündeki yaşantın senin aklını başından almış Musa. Biz uzun zaman önce buraya yerleşmişiz. Sen Mısır'da doğdun ve bu topraklar bizim ülkemiz oldu. Madyan'da birçok yıl yaşadım ve çoban olarak çalıştım. Orada evlendim ve bir oğlum oldu. Yaşantımın kesin olarak bu şekilde süreceği kanısına varmıştım. Ama Tanrı benim yaşantım için başka bir karar verdi. Bir cinayet işledikten sonra saklandın. Bir Mısırlıyı öldürdüm, doğru. Ama o da bir Yahudi'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Kabile reislerinden biri araya girdi. Musa'yı hiçbir şeyle suçlayamayız. Şimdi bize düşen onu korumaktır. İhtiyar heyetinin öteki üyeleri de bu düşünceyi onayladılar. Libni, şayet burada yaşamak istiyorsan dedi, seni saklarız ama acayip projelerinden vazgeçmek zorundasın. Gerekirse teker teker hepinizi ikna edeceğim. Çünkü Tanrı iradesi böyle. Kabile reislerinin en genci, Mısır'ı terk etmek niyetinde değiliz dedi. Burada evlerimiz, bahçelerimiz var. En iyi tuğlacıların kısa süre önce maaşlarına zam yapıldı. Her birimiz karnımızı iyice doyuruyoruz. Neden bu rahatı terk edelim? Çünkü sizi vaat edilmiş topraklara götürmek zorundayım. Libni, sen bizim şefimiz değilsin diye itiraz etti. Ne şekilde hareket etmemiz gerektiğini sen bize söyleyemezsin. İtaat edeceksin. Çünkü Tanrı böyle istiyor. Kiminle konuştuğunun farkında mısın? Sana karşı çıkmak niyetinde değilim Libni. Ama niyetlerimi sizden saklamaya hakkım yok. Hangi insan kendi iradesinin Tanrı'nınkinden daha güçlü olduğunu inanabilir? Şayet gerçekten Tanrı'nın seni gönderdiği doğruysa bunu kanıtlaman gerekir. Hiç kuşkun olmasın, kanıtlar giderek artacak. Yumuşacık bir yatağa uzanmış olan Aşa, ona masaj yapan Lotus'un okşayıcı ellerinin altında bütün ağrı ve acılarının dindiğini hissediyordu. Güzel Nubiyeli, narin görünümüne rağmen şaşırtıcı bir enerji gösteriyordu. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Daha iyi. Ama böbreklerimin alt tarafında hala dayanılmaz bir ağrı var. Ayşe'nin çadırına giren Siyon'un sesi gürledi. O kadarına da katlanacaksın. Karın olağanüstü bir kadın. Belki ama o benim karım. Steo, sen ne sandın ki? Diplomatların hepsi hileci ve yalancıdır. Hele sen onların arasında birinciliği kimseye bırakmazsın. Kalk, Ramses bizi bekliyor. Ayşe Lotus'a baktı. Bana yardım eder misiniz? Seto Ayşe'yi kolundan tuttuğu gibi sertçe çekti ve ayağa kalkmaya mecbur etti. Sen tamamen iyileştin. Artık masaj falan yok. Yılan oynatıcısı diplomata bir peştemalla gömlek verdi. Çabuk ol, biliyorsun kral bekletilmekten hoşlanmaz. Ramses öğrenimini Mısır'da yapmış bir Lübnanlıyı, Benteşin'e kadar kaypak olmayacağını umarak Amuria'ya yeni prens atadıktan sonra Fenike ve Filistin'de de bir dizi atamayı gerçekleştirdi. En önem verdiği şey prenslerin, belediye başkanlarının ve köy muhtarlarının yerli halktan olmaları ve Mısır'la yaptıkları anlaşmaya sadık kalacaklarına yemin ederek söz vermeleriydi. Şayet sözlerine ihanet edecek olurlarsa Mısır ordusu hemen harekete geçecekti. Bu amaçla Aşa çok umut bağladığı bir gözlem ve haberleşme sistemi geliştirmişti. Prensliklerdeki Mısır askeri varlığı düşük olacak ama iyi bir maaşa bağlanmış insanlardan oluşan bir muhbir ağı kurulacaktı. Mısır diplomasisinin şefi casusluğun etkili olduğunu inanıyordu. Ramses bir sehpanın üzerine yakın doğu haritasını açmıştı. Birliklerin gösterdiği gayret sonuç vermişti. Kenan ülkesi, Amuru ve Güney Suriye, Mısır ile hattı arasında geniş bir tampon bölge oluşturuyordu. Bu Ramses'in Hititlere karşı kazandığı ikinci zaferdi. Şimdi iki ülkenin geleceği için köklü bir karar almak Ramses'e düşüyordu. Seto ve her zamanki şıklığından uzak kılığıyla Aşa, generallerle üst rütbeli subayların katıldığı askeri konseyin toplandığı çadıra girdiler. Düşmanın bütün kaleleri ele geçirildi mi? Ra ordusunun generali evet diye karşılık verdi. Şalom adındaki sonuncusu dün düştü. Aşa, şalom barış anlamına gelir diye açıkladı. Şimdi bu bölgelerde barış hüküm sürüyor. Kral, şimdi yapmamız gereken kuzeye doğru ilerleyip Kadeş'i ele geçirmek ve Hititlere ölümcül darbeyi indirmek mi diye sordu. General, subayların isteği bu diye açıkladı. Zaferimizi barbarları yok ederek tamamlamalıyız. Aşa, hiçbir başarı şansımız yok dedi. Hititler bir kez daha biz ilerledikçe gerilediler. Birlikleri hiç kayıp vermedi ve bize çok zarar verecek tuzaklar hazırlıyorlardır. General coşkulu bir ifadeyle, Ramses bizim başımızda oldukça galip geliriz dedi. Arazi hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Anadolu'nun yüksek yaylalarında, dağ boğazlarında, ormanlar titikler bizi ezer geçerler. Kadeş'te bile binlerce Mısır piyadesi ölecektir. Dahası kaleyi ele geçirip geçiremeyeceğimizden bile emin olamayız. Bir diplomatın nafile korkuları. Bu kez biz hazırız. Ramses, çekilebilirsiniz diye emretti. Yarın şafakla birlikte kararımı öğreneceksiniz. 10. Musa, Aaron'un misafirperliği sayesinde Tuğlacılar Mahallesi'nde huzurlu birkaç hafta geçirdi. Karısıyla oğlu rahatlıkla dışarı çıkıyor ve merak ettikleri Mısır başkentinin canlı yaşantısını keşfediyorlardı. Kısa sürede Pi Ramses'teki Yahudi toplumunun bir parçası oldular ve şehrin küçük sokaklarında birçok Mısırlı, Asyalı, Filistinli ve Nubyeli ile tanıştılar. Musa ise toplum içine çıkmadan yaşıyordu. Birkaç kez ihtiyar heyetiyle yeniden görüşme isteğinde bulunmuş, kuşkucu ve eleştirici kişiler olan kabile reislerinin karşısında ilk açıklamalarından vazgeçmediğini bildirmişti. Aaron, ruhun hala sıkıntılı mı diye sordu. Yanan çalının bana görünmesinden sonra artık sıkıntılı değilim. Burada hiç kimse senin Tanrı ile karşılaştığını inanmıyor. Bir insan yeryüzünde yapmak zorunda olduğu görevi öğrendiği zaman artık kuşkular onu tedirgin etmez. Bundan böyle benim yolum çizilmiştir Harun. Ama sen tek başınasın Musa. Şimdilik öyle görünüyor. Ama sonunda benim inancım insanların doğru yolu görmesini sağlayacak. Yahudilerin Piram sesli hiçbir eksikleri yok. Çölde yiyeceği nereden bulacaksın? Tanrı bu gereksinmemizi sağlayacak. Bu yapınla şef olacak adamsın. Ama yanlış yolu seçtin. Adını ve görüntünü değiştir. Çılgınca projelerini unut ve kendi insanların arasındaki yerini al. Huzur içinde sakin ve onurlu bir biçimde birçok ailenin başında yaşar gidersin. Benim alın yazım bu değil Harun. Hayal ettiğin şeyi değiştir. Artık buna hakkım yok. Mutluluk elinin altındayken neden hayatını böyle harcıyorsun? Harun'un evinin kapısı çalındı. Polis açın. Musa gülümsedi. Görüyorsun Harun. Bana başka çare bırakmıyorlar. Kaçmalısın. Tek çıkış bu kapı. Seni savunacağım. Hayır Harun. Musa kapıyı açtı. Dev yapılı sardunyalı Seraman'a şaşkın şaşkın Yahudi'ye baktı. Demek adam yalan söylemiyormuş. Gerçekten geri dönmüşsün. Girmek ve bizimle yemeği paylaşmak ister misin? Seni bu mahallede bulunman nedeniyle işinden olacağından korkan bir Yahudi tuğlacı ihbar etti Musa. Beni izle. Seni hapishaneye götürmek zorundayım. Harun araya girdi. Musa mahkemeye çıkarılmalı. Çıkarılacak. Tabii mahkemeden önce onu ortadan kaldırmazsın. Seraman'ı Harun'un tuninin yakasına yapıştı. Bana katil mi demek istiyorsun? Bana kaba ve sert davranmaya hakkın yok. Sardunyalı Harun'un yakasını bıraktı. Haklısın. Peki ama senin bana hakaret etmeye hakkın var mı? Musa tutuklandığına göre öldürülecek demektir. Yasa herkes uygulanır. Hatta Yahudilere bile. Harun, kaç Musa diye yalvardı. Çöle dön. Sen de biliyorsun ki oraya birlikte döneceğiz. Sen bir daha bu hapishaneden çıkamayacaksın. Tanrı bana yardım edecek. Seraman'a, haydi gel dedi. Ellerini bağlamaya mecbur etme beni. Hücresinin bir köşesine oturmuş olan Musa, demir parmaklıklar arasından sızan güneş ışığına bakıyordu. Işık havada asılı duran milyonlarca toz tanesini parlatıyor ve o güne dek sayısız mahkumun çiğnediği toprak zemine çarpıyordu. Yahuda'nın dağındaki yanan çalının ateşi Musa'nın içinde sonsuza kadar yanmaya devam edecekti. Geçmişini, karısını, oğlunu unutmuştu. Bundan böyle onun için sadece toptan göçün, Yahudi halkının vaat edilmiş topraklara doğru yola çıkmasının önemi vardı. Piramses'in büyük hapishanesine kapatılan ve Mısır adaletinin taammüden adam öldürme suçundan idam edeceği ya da daha iyi bir ihtimalle vahaya kürek mahkumu olarak yollayacağı bir adam için bu çılgınca bir umuttu. Yahuda'ya olan güvenine rağmen Musa'nın arada bir kuşkulandığı oluyordu. Tanrı onu özgürlüğe kavuşturmak ve ona görevini yerine getirme olanağı vermek için ne yapacaktı? Yahudi tam uyuklamaya başladığı sırada uzaktan gelen uğultularla ayıldı. Uğultu giderek şiddetlendi ve sonunda kulakları sağır edecek duruma geldi. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Büyük Ramses başkente dönmüştü. Hiç kimse onun birkaç aydan önce dönmesini beklemiyordu. Fakat başlarına ucu mavi birer kırmızı sorguç takılı olan Teb'deki Zafer ile Tanrıça Mut Hoşnutdur'un çektiği arabanın üzerindeki muhteşem insan oydu. Arabasının sağında yürüyen olağanüstü büyüklükteki aslan katil, yolun kenarına yığılan ve merakla bakan kalabalığı süzüyordu. Önünde altından yapılmış bir yılan olan mavi tacını takmış olan Ramses, dişi Şahin Isis'in koruyuculuğunu simgeleyen yeşil, mavi renklere boyanmış kanatların bulunduğu tören elbisesi içinde göz kamaştırıcı görünüyordu. Piyadeler hep bir ağızdan gelenekselleşmiş marşı söylüyorlardı. Ramses'in kolları güçlü, kalbi yiğittir. O benzeri olmayan bir okçu, kendi askerleri için bir siper, düşmanları yakan bir alevdir. Ramses, kutsal ışığın seçtiği kişi ve görkemli zaferleri kazanmış bir şahin gibi görünüyordu. Generaller, savaş arabaları ile piyade birliklerinin subayları, ordu katipleri ve birliklerin askerleri, sancaktarlarının arkasında geçit törenine katılmak için tören kıyafetlerini giymişlerdi. Kalabalık tarafından alkışlanan askerler, sıla izinleriyle savaşın yorgunluğunu unutturacak primlerini düşünüyorlardı. Askerlik hayatında en güzel şey baba ocağına dönmekti, hele kazanılmış bir zaferden sonra. Hazırlıksız yakalanmış olan bahçıvanlar, yaratıcılığın tanrısı Ptah ile yok etmek ya da iyi etmek iktidarına sahip korkunç tanrıça Sekmet'in tapınaklarına giden ana caddeyi çiçeklerle süslemeye vakit bulamamışlardı. Buna karşılık aşçılar, kazları, sığır etlerini, domuz dilimlerini kızartmak ve kurutulmuş balık, sebze ve meyvelerle dolu sepetleri hazırlamakla uğraşıyorlar, kilerlerden bira ve şarap testileri çıkarılıyordu. Pastacılar hiç zaman yitirmeden pastalarını hazırlıyorlardı. Kibar kişiler bayramlık giysilerini giymişlerdi. Hizmetçi kızlar hanımefendilerinin peruklarına koku sürüyorlardı. Geçit törenine katılan kortejin ardından Asyalı, Kenan ülkeli, Filistinli ve Suriyeli tutsaklar geliyordu. Bir kısmının elleri arkalarından bağlanmış, diğerleri ise yanlarında karıları ve çocukları olduğu halde serbestçe yürüyorlardı. Eşeklerin üzerinde sadece birkaç parçadan oluşan eşyaları vardı. Tutsaklar başkentteki Çalışma Bakanlığı'na götürülecekler, oradan da tarlalara ya da tapınakların şantiyelerine sevk edileceklerdi. Tutsaklık cezalarını şantiye ve tarım işçisi olarak çekecek ve cezalarını tamamladıkları zaman isterlerse Mısır toplumuna katılabilecek, isterlerse ülkelerine dönebileceklerdi. Bu bir barış mı yoksa ateşkes miydi? Firavun nihayet Hititleri yenmemiş miydi? Yoksa yeniden savaşa gitmek üzere gücünü toparlamak için mi dönmüştü? Hiçbir şeyden haberi olmayanlar daha çok konuşuyor ve Muvattalis'in ölmüş olduğundan, Kadeş Kalesi'nin ele geçirildiğinden, Hitit başkentinin yerle bir edildiğinden söz ediyorlardı. Herkes, Ramses ile Nefertari'nin en kahraman askerlere altın madalyaları vermek için Kraliyet Sarayı'nın penceresinde görünerek töreni başlatmalarını bekliyordu. Ramses'in saraya hiç uğramadan Sekmet Tapınağı'na yönelmesi şaşkınlığa neden oldu. Sadece Ramses gökte küçük bir bulutun oluştuğunu ve giderek büyüyüp karardığını görmüştü. Atlar huysuzlandı, aslan homurdandı. Fırtına çıkmak üzereydi. Neşenin yerini korku aldı. Şayet korkunç tanrıça bulutların öfkesini uyandırırsa bu Mısır krallığının tehdit altında olduğu ve Ramses'in ivedilikle savaş alanına doğru gideceği anlamına gelmez miydi? Askerler şarkı söylemekten vazgeçtiler. Herkes Firavun'un Sekmet'i yatıştırıp ve ülkenin üzerine felaket ve ızdırap sürülerini sel akıtmasını önlemek için yeni bir savaşa başladığının bilincindeydi. Ramses arabasından indi, atların ve aslanın başlarını okşadı, sonra tapınağın iç avlusunda dinsel düşüncelere daldı. Bulut parçalanmış ve önce 10, sonra 100 parçaya bölünerek çoğalmıştı. Ortalık kararıyor, güneşin ışınları giderek görünmez oluyordu. Yol yorgunluğunu umursamayan, bir Ramses'in kutlamaya hazırlandığı eğlenceleri unutan Ramses, Tanrıça Sekmet'le karşılaşmaya hazırlandı. Bir tek kendisi onun öfkesini yatıştırabilirdi. Ramses, altın kaplamalı büyük kapıyı açtı, saflığın salonuna girdi ve mavi tacını çıkarttı. Bu salonun sütunları arasında yavaş yavaş ilerledi, sırların salonunun kapısını açtı ve tapınağın merkez bölümüne doğru yöneldi. Tam o sırada alacakaranlığın içinde ışık saçan onu gördü. Uzun beyaz elbisesi güneş gibi parlıyor, ayin peronun kokusu insanın ruhunu büyülüyor, davranışındaki soyluluk tapınağın saçlarınınkiyle eş değerde görünüyordu. Nefertari'nin bal gibi tatlı sesi yükseldi. Nefertari, Mısır uygarlığının başlangıcından bu yana korkunç tanrıçanın içindeki öfkeyi sevgiye dönüştüren sözleri söyledi. Ramses avuç içleri açık ellerini dişi aslan başlı kadın heykeline doğru kaldırdı ve duvarlara kazılmış duaları okudu. Uzun dua sona erince Tanrıça'daki dönüşümün gerçekleşmesine aracı olan büyüleyici varlık kraliçe, krala aşağı Mısır'ın kırmızı tacını, yukarı Mısır'ın beyaz tacını ve güç diye adlandırılan krallık asasını verdi. Başındaki taç, sağ elinde asa olan Ramses, Tanrıça'nın heykelinde oluşan olumlu enerji önünde eğildi. Kral kraliçe çifti tapınaktan çıktıkları zaman kocaman bir güneş turkuaz kentin göğünü tüm gücüyle aydınlatıyordu. Fırtına dinmişti. 11. Ramses kahramanların altın madalyalarını taktıktan sonra Homeros'u ziyarete gitti. Yunanlı şair büyük eserlerini yazmak ve hayatının son yıllarını geçirmek için Mısır'a yerleşmişti. Sarayın yakınındaki konforlu evinin bahçesinde en çok değer verdiği limon ağacı, uzun beyaz sakallı ihtiyarın az gören gözleri için en büyük zevk kaynağıydı.